Ayrım 2.
Edith'i görmek istiyordu. Fransa'ya gitmeden hemen önce Harrisburg şehir kulübünde birlikte geçirdikleri romantik geceden beri görmemişti onu. Aralarındaki ilgi tavsamış, savaş kargaşası içinde silikleşmiş, hele son 3 aydır büsbütün unutulup gitmişti. Yine de Edith'in karşısındakini etkileyen yüzü, sevimliliği, bitmek bilmeyen gevezeliği birdenbire gözlerinin önünde canlandı. Yüzlerce anı getirdi. Lise yıllarında Edith'in yüzünü bir çeşit kaygısızlıkla yine de sevgiyle düşünmüştü. Onun resmini yapmaktan hoşlanırdı. Odasında bir düzine karalaması asılı dururdu. Golf oynarken, yüzerken onun haylaz, sarsıcı profilini gözleri kapalı çizebilirdi. Rivers'dan 5.30'da çıktılar. Bir süre durdular kaldırımda. Ya işte böyle dedi Dean neşeyle. Benim işlerim bitti. Düşünün daha otele gidip tıraş olacağım. Saçımı kestireceğim, masaj yaptıracağım. İyi dedi öbürü. Ben de seninle geleyim bari. Gordon bunca çabadan sonra eli boş mu dönecekti eve? Adama defol diye haykırmaktan kendini güçlükle alıkoyuyordu. Dean'in önceden onunla konuşmuş olabileceği, para tartışmasına girmemek için onu özellikle yanında taşıyabileceği aklına geldi. Öyle karamsardı ki. Biltmore'a yürüdüler. Kızlarla cıvıl cıvıldı Biltmore. Çoğu batıdan ve güneyden ünlü bir üniversitenin ünlü balosunda boy göstermeye gelmiş kızlar. Ama Gordon'a düşlerindeki yüzler gibi geliyordu bu yüzler. Son bir çıkış yapmak için var gücünü topladı. Ne söyleyeceğini daha tam kararlaştırmamıştı ki Dean ansızın öbüründen izin istedi. Gordon'un koluna girerek bir köşeye çekti onu. Gordy dedi telaşla. Ben o meseleyi bir daha düşündüm. Parayı veremeyeceğim. Seni kırmak istemezdim ama elimden bir şey gelmiyor. Yoksa önümüzdeki ay sıkıntı çekeceğim. Gordon anlamsız gözlerle karşısındakini süzüyordu. Dişlek olduğunu daha önce neden fark etmemişti acaba? Çok üzgünüm Gordon diyordu Dean. Ama durum böyle. Cüzdanını çıkardı, 75 doları teker teker saydıktan sonra uzattı. Al dedi, işte sana 75 kağıt, hepsi 80 eder. Yanımda nakit olarak bu kadar para var. Yolculukta da harcayacağım tabii. Gordon düşünmeden yumruğunu kaldırdı, elinde bir maşa tutarcasına açtı, parayı sıktı. Sonra baloda görüşürüz dedi Dean. Berbere gidiyorum şimdi. Hoşça kal dedi Gordon gergin kısık bir sesle. Hoşça kal. Dean gülümsemek istedi ama fikrini değiştirdi. Başını şöyle bir sallayarak uzaklaştı. Gordon yerinde kala kaldı. Yakışıklı yüzü acıyla burulmuştu. Sıkı sıkı tutuyordu avucundaki para tomarını. Neden sonra gözyaşlarını tutamadı, koştu, sendeleyerek Biltmore'un basamaklarından indi. O gece saat 9 sularında iki adam 6. caddedeki ucuz bir lokantadan çıktılar. Çirkindiler, iyi beslenmemişlerdi. Zekanın en ilkel görünümünden başka her şeyden yoksundular. Hayata renk katan hayvansı güç bile yoktu onlarda. Bitlenmişlerdi, üşüyorlardı, bilmedikleri bir ülkenin pis bir kentinde aç dolaşıyorlardı. Yoksuldular, dostları yoktu. Doğdukları günden beri rüzgarın önüne katılmış gidiyorlardı. Öyle öleceklerdi. Birleşik Devletler üniforması giymişlerdi. New Jersey'de askeri hizmete alınıp 3 gün önce bu kente gelen bir tümenden oldukları anlaşılıyordu üniformalarından. Uzun boylusunun adı Carol Kay'di. Kuşaktan kuşağa bozulmuşluğun, kokuşmuşluğun etkisiyle zayıf düşmüş olsa bile bu adı taşıyan damarlarında güçlü bir kan aktığı sanılabilirdi. Ama insan onun uzun, çenesiz yüzüne, donuk çapaklı gözlerine, iri elmacık kemiklerine ne kadar bakarsa baksın ne atalardan kalma bir özellik bulabiliyordu ne de doğal bir yetenek. Arkadaşı esmer çarpık bacaklıydı, fare gözlü, kırık burunluydu. Göstermelik bir küstahlığı vardı. Yaşadığı çevrede sürüp giden kavga dövüşe, zorbalığa, kıyıcılığa karşı bir silah olarak kullanıyordu küstahlığı. Adı Gus Rose'du. Kahveden çıktıktan sonra 6. cadde boyunca yürümeye başladılar. Kendilerinden geçmiş, ellerindeki kürdanlarla dişlerini karıştırıyor, öbür insanlara aldırmıyorlardı bile. Nereye diye sordu Rose. Sanki Kay, Güney Denizi adalarına dese şaşmayacaktı. Kafa çekmeye var mısın? İçki yasağı daha konmamıştı. Yalnız askerlere içki satmak yasaktı. O yüzden böyle gizli kapaklı konuşuyordu. Rose dünden hazırdı. Bir an düşündükten sonra, bak aklıma bir şey geldi dedi Kay. Benim buralarda bir ağabeyim olacak. New York'ta mı? Ha, moruğun tekidir. Bir yerde garsonluk yapıyor. Belki bize içki bulabilir. Bulmasın da görelim. Bak, söylemedin deme. Yarın ilk işim bu. Allah'tan belası üniformayı sırtımdan çıkarmak olacak. Bir daha da giymeyeceğim ha. Herkesin giydiği elbiselerden alacağım bir kat. Deme gitsin. Ceplerindekilerini birleştirseler topu topu $5 ederdi. Bu yüzden elbise almak kararını zararsız, avutucu bir eğlence olarak yorumlamamız gerek. Oyun ikisinin de hoşuna gitmiş olacaktı ki kıkır kıkır gülerek din kitaplarında adları geçen ünlüleri de karıştırdılar işin içine. Deme yahular, amanınlar, yapmalar gırla gitti. Bu adamlar yıllar yılı kendilerini besleyen, ayakta tutan kurumlara, yani orduya, iş yerlerine ya da düşkünler evine dil uzatırlardı. Düşün alanında tek eylemleri buydu. Bir de bu kurumlarda kendilerinden bir parmak yukarıda olanlara söverlerdi o kadar. O sabaha kadar dil uzattıkları kurum, devleti bir parmak yukarıdaysa yüzbaşı ikisinden de kurtulmuşlardı şimdi. Yeni bir köleliğe girmeden önceki belirsizlik, tedirginliğe kapılmışlardı. Kararsız, öfkeli, ne yapacaklarını bilmez bir durumdaydılar. Ordudan kurtulunca nasıl rahat ettiklerini uzun uzun anlatarak o inatçı, özgürlük aşığı iradelerinin bir daha askerlik boyunduruğuna giremeyeceğini belirterek gizliyorlardı tedirginliklerini. Oysa aslında hapse girseler bu yeni elde ettikleri kesin özgürlüklerinden bin kat rahat olurlardı. Kay ansızın adımlarını sıklaştırmıştı. Onun baktığı yere bakan Rose, 50 metre kadar ötede bir kalabalığın birikmiş olduğunu gördü. Kay kahkahalar atarak o yana doğru koşmaya başladı. Bunun üstüne Rose da kahkahalar atarak onu izledi. Kısa, çarpık bacakları arkadaşının uzun hantal adımları yanında pire gibi sekiyordu. Yanaşır yanaşmaz bir parçası oldular kalabalığın. Oldukça sarhoş, yoksul sivillerle, çeşitli tümenleri ve çeşitli ayıklık derecelerini temsil eden askerler vardı kalabalıkta. Hepsi uzun, kara bıyıklı bir Yahudinin çevresinde toplanmışlardı. Adam ellerini kollarını sallayarak özlü bir söylev veriyordu. Coşmuştu. Kay ile Rose yaklaşabildikleri kadar yaklaştılar adama. Onu kuşkuyla süzmeye başladıkları, söyledikleri akla yakın geliyordu. Ne geçti elinize bu savaştan diye haykırıyordu adam. Çevrenize bakın, şöyle bir bakın bakalım. Zengin misiniz? Size para veren oldu mu? Yo, canınızı kurtardınızsa sağlamsınız. Yine iyi. Dönüşünüzde karınızı parayı toslayıp savaşa gitmekten kurtulan bir herifle kaçmış bulamadınızsa yine iyi. Yine iyi. Morgan'la John başka kimin yüzünü güldürdü bu savaş? Soruyorum size. Tam o sırada sakallı çenesine inen bir yumruk Yahudinin söylemini kesti. Zavallıcık kaldırıma yığılıp kaldı. Yumruğu atan iri yarı asker üniformalı Nalbant, Allah'ın belası Bolşevik seni diye haykırıyordu. Kalabalıktan onaylayan sesler yükseldi, bir itişme oldu. Yahudi yalpalayarak kalkmıştı ayağa ama altı yumruk birden yiyince yeniden yere yıkıldı. Bir daha kalkamadı. Ağır ağır soluyarak yattı. Patlamış dudağından kan sızıyordu yere. Bağırmalar duyuldu ansızın. Demeye kalmadan Rose'la Kay karışıklıkla kendilerini ötekilerle birlikte 6. caddede yürür buldular. Sarkık kenarlı bir şapka giymiş bir siville söyleve son veren iri yarı asker başa geçmişlerdi. Kalabalık arttıkça artmıştı. Tarafsızlar kaldırımlardan izliyorlardı onları. Ara sıra yaşa diye bağırarak yüreklendiriyorlardı. Nereye gidiyoruz diye sordu Kay yanındaki adama. Komşusu sarkık şapkalıyı gösterdi. O adam onların nerede toplandığını biliyor. Göstereceğiz onlara. Onlara göstereceğiz diye sevinçle fısıldadı Kay. Rose da duyduğunu keyifle yanındaki adama tekrarladı. Kalabalık 6. caddeden uçarcasına geçti. Ara sıra askerler, denizciler katılıyordu araya. Bazen de daha yeni tezkere aldıklarını avaz avaz haykıran siviller, onlar yeni kurulan bir spor ve eğlence koluna girmek için üyelik kartı gösterir gibiydiler. Kalabalık yol ağzından saparak 5. caddeye doğru ilerledi. Kızılların Toviller Hall'deki toplantılarına gidildiğini söylentisi yayıldı bu sırada. Neredeymiş, neredeymiş? Bu soru bütün kalabalığı dolaştı. Yanıtı kulaktan kulağa geçerek geldi. Toliver Hall 10. sokaktaydı. Başka askerler de şu anda orayı basmaya gidiyorlardı. Ne var ki 10. sokak çok uzak gelmişti bazılarına. Genel bir homurtu yükseldi ve kalabalığın büyük kısmı dağıldı. Bunların arasında adımlarını yavaşlatarak daha kıvançlılara yol veren Rose'la Kay de vardı. Kaçaklar, hainler sesleri arasında kaldırımı güçlükle bulabildiler. Canım içki çekti dedi Kay. Önemsiz bir konudan bir ölüm kalım sorununa geçercesine abim buralarda mı çalışıyordu diye sordu Rose. Herhalde dedi Kay. 2-3 yıldır görüştüğümüz yok. Pensilvanya'daydım ben. Belki de artık geceleri çalışmıyordur. Şuralarda bir yer. Gitmemişse ne yapar yapar, bize içki bulur. Bir süre sokakta dolandıktan sonra aradıkları yeri buldular. 5. cadde ile Broadway arasında masaları kirli, sofra bezleriyle örtülü, salaş lokantalarından biriydi. Kay içeride abi George'u sorarken Rose dışarıda bekledi onu. Kay göründü biraz sonra. Burada çalışmıyormuş. Delmonico'ya girmiş garson olarak. Rose, ben sana demedim mi dercesine salladı başını. Böyle yetenekli adamların sık sık iş değiştirmelerine şaşmamak gerekirdi. Bir garson tanıdığı vardı da sözün burasında garson aylıklarının bahşişlerden fazla tutup tutmayacağı tartışmasına girildi. Sonunda bunun garsonun çalıştığı yere gelen müşterilerin niteliklerine bağlı olduğuna karar verildi. Delmonico'ya gelip bir kadeh şampanya içtikten sonra $50 hesap ödeyen milyonerleri birbirlerine en ince ayrıntılara kadar anlattıktan sonra ikisinde de garson olma isteği baş göstermişti. Ama bunu birbirlerine söylemediler. Kay'in çatık kaşlarından abiinden bir iş isteme kararı okunuyordu. Garsonlar o heriflerden kalan şampanyanın hepsini içebilirler dedi Rose keyifle. Sonra ekledi. Öf be. Delmonico'ya vardıklarında saat 10:30 olmuştu. Birbiri ardından kapıya yanaşan taksileri görünce şaşkına döndüler. Bu arabalardan güzel, şapkasız genç kadınlar iniyorlardı. Smoking giymiş, dimdik delikanlılar yürüyordu yanlarında. Balo var dedi Rose korkuyla. Hiç girmesek daha iyi olur. Abinin işi vardır. Ne işi olacak? Kısa bir kararsızlıktan sonra en gösterişsiz görünen kapıdan girdiler. Nasıl davranacaklarını bilmedikleri için küçük yemek salonunun bir köşesine büzülüverdiler. Kasketlerini çıkarıp ellerine aldılar. Bir karamsarlık çökmüştü üstlerine. Tam o sırada odanın ucundaki kapı hızla açıldı. Bir garson göründü, göz açıp kapayana kadar da öte yandaki kapıdan yok oldu. Üç garson daha böyle şimşek hızıyla geçip gittikten sonra bizimkiler birini çağırmayı akıl edebildiler. Garson döndü, kuşkulu gözlerle onları süzdü. Sonra kedi gibi usulca yürüyerek yanaştı, her an kaçmaya hazırdı sanki. Şey diye söze başladı Kay, abimi tanıyor musun? Burada garsonluk yapıyormuş. Adı Kay diye ekledi Rose. Evet, garson tanıyordu Kay'i. Yukarıdaydı galiba. Dans salonunda balo vardı. Şimdi söylerdi ona. 10 dakika sonra geldi George Kay. Kardeşini görünce şaşkınlıktan ne diyeceğini şaşırdı. İlkin kendisinden para isteyeceğini sandı. George da uzun boylu, ufak çeneliydi. İki kardeş arasındaki benzerlik burada bitiyordu ama. Garsonun gözleri donuk değildi. Canlı pırıl pırıldı. Hareketlerinde bir yumuşaklık, bir kibarlık göze çarpıyordu konuşurken. Azıcık yukarıdan alıyordu. Birbirlerinin hatırlarını sordular. George evlenmişti, 3 çocuğu vardı. Carol'un silah altında olduğunu duyunca ilgilendi biraz ama fazla üstünde durmadı. Carol kırılmıştı. George dedi kardeşi, gerekli sorular sorulduktan sonra kafayı bulmak istiyoruz biz. Dışarıda askerlere içki satmıyorlar. Sen bir yerden ayarlayabilir misin? George düşündü. Bulabilirim sanıyorum. Yalnız yarım saat beklemeniz gerek. Peki dedi Carol, bekleriz. Rose hemen rahat bir koltuğa geçti. George kızgın bir sesle ayağa kaldırdı onu. Hey, kendine gel. Bu odada oturamazsınız. Saat 12'de yemek var burada. Koltuğunuzu eskitmedik ya dedi Rose öfkeyle. Bitlerimizi silkelemiştir altı üstü. Bırak boş lafları dedi George sert bir sesle. Baş garson beni konuşurken yakalayacak olursa canıma okur. Ha? Baş garson deyince akan sular durmuştu. Ordudaki yüzbaşılarını hatırladılar. George'dan bir buyruk beklediler. Bakın dedi George bir süre sonra. Size oturabileceğiniz bir yer göstereceğim. Gelin benimle bakalım. Onun ardı sıra kapıdan seyirttiler. Boş bir kilerden geçerek karanlık basamaklardan çıktılar. Dizi dizi kovalarla, tahta fırçalarıyla doluydu. Tek lambanın aydınlattığı bir odaya geldiler. George $2 istedi onlardan. Yarım saat içinde bir şişe viskiyle döneceğini söyleyerek yanlarından ayrıldı. Ters çevrilmiş bir kovanın üstüne otururken George iyi kazanıyor dedi Kay. Düşünceli görünüyordu. Haftada $50 alıyordur garanti. Rose başını sallayarak yere tükürdü. Bence de. Ne balosuymuş bu? Üniversiteli oğlanlar düzenlemişler. Yale Üniversitesi. Başlarını salladılar. Şimdi o askerler nerededirler acaba? Bilmem. Ben o kadar yol yürüyemem doğrusu. Ben de. Kim görmüş beni yürürken ne zoruma? 10 dakika sonra tedirginlikleri artmıştı. Öteki kapıya doğru yürüyerek orada ne var bir bakayım dedi Rose. Yeşil çuhalı kapıyı azıcık araladı. Ne görüyorsun? Karşılık olarak içini çekti Rose. Amanın içkilere bak içkilere. İçki mi dedin? Kay de Rose'un yanına gitti içeri baktı. Bir süre iyice inceledikten sonra bu da içki değilse dedi. Bulundukları odadan 2 kat büyük bir odaydı. Parlak bir içkili şölen veriliyordu içeride. Beyaz örtülerle kaplı 2 masa, 2 sıra içki şişesiyle donanmıştı. Viski, cin, konyak, Fransız ve İtalyan vermutları ve portakal suyu. Hunilerle 2 geniş kokteyl kasesini saymazsak tabii. Daha odada kimse yoktu. Dansa kalkmaya hazırlanıyorlar diye fısıldadı Kay. Kemanları duyuyor musun? Şu anda dans etmek hiç de kötü olmazdı hani. Kapıyı usulca çekerek anlamlı bakışlarla süzdüler birbirlerini. Düşüncelerini gizlemenin gereği yoktu artık. Şu şişelerden 2 tane yürütebilsem dedi Rose heyecanla. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Görülür müyüz dersin? Kay düşündü. Bir içmeye başlasınlar hele. Bak şişeleri dizmişler. Şimdi alsak anlarlar eksildiğini. Birkaç dakika bunun tartışması yapıldı. Rose hemen bir şişe ele geçirip kimse gelmeden ceketinin altına gizlemekten yanaydı. Kay ise dikkatli olmayı öğütlüyordu. Ağabeyinin başını belaya sokmak istemiyordu. Şişeler açılana kadar beklerlerse bu iş daha kolay olacaktı. Üniversiteli oğlanlara yükleyeceklerdi suçu. Onlar tartışmaya dalmışken George Kay hızla daldı odaya. Şöyle bir homurdanarak yeşil çuhalı kapıdan çıktı. Bir dakika sonra şişelerin açıldığını duydular. Kırılan buzların, karıştırılan içkinin sesi geldi kulaklarına. George punç hazırlıyordu. Askerler sevinçle baktılar birbirlerine. "Yaşadık," diye fısıldadı Rose. George kapıda göründü. "Yavaş olun çocuklar," dedi azarlarcasına. "5 dakikaya kadar istediğinizi getiriyorum." Girdiği kapıdan çıkıp gitti. Onun ayak sesleri merdivenle uzaklaşır uzaklaşmaz Rose çevreyi bir kolaçan etti. Sonra şölen odasına daldı. Döndüğünde bir şişe vardı elinde. "Bak ne diyorum," dedi Kay. "İlk içkilerini keyifle sindirirlerken. Gelmesini bekleriz. İçkimizi bitirene kadar burada oturmamıza izin vermesini rica ederiz. Başka yerimiz yok deriz, tamam mı? Sonra odada kimse olmadığı sırada gireriz içeri, tamam mı? Bir şişe sıkıştırırız koltuğumuzun altına. 2 gün sıkıntı çekmeyiz, tamam mı?" "Tamam," diye destekledi Rose iştenlikle. "Öf be, hem istersek askerlere de satabiliriz." Artık dünyayı toz pembe görmeye başlamışlardı. Kay kaputunun yakasını açtı. "Burası çok sıcak değil mi?" Rose da öyle düşünüyordu. Cehennem gibi. Tuvaletten çıkıp da tuvaletle salon arasındaki saygılı uzaklığı koruyan holü geçerken hala öfkeliydi. Olaya değil, toplum hayatının sonucuydu bunlar. Bu çeşit olaylara alışıktı ama böyle bir gecede olması canını sıkmıştı doğrusu. Kendi davranışlarından hoşnuttu. Hem her zamanki gibi soyluluk ve acıma karışımı bir yöntem kullanmıştı. Ustalıkla kesin bir biçimde aşağılamıştı oğlanı. Araba Biltmore'dan ayrılırken olmuştu olanlar. Daha köşe başına gelmeden oğlan sağ kolunu beceriksizce kaldırmış, kendisi onun sağında oturuyordu. Kürk yakalı, kırmızı gece mantosunun omuzuna dayamak istemişti. Bir kere bu yanlış bir davranıştı. Yanındaki kadın tarafından nasıl karşılanacağını bilmeyen bir genç ancak öbür kolunu kadının boynuna dolayabilirdi. Yakındaki kolu kaldırmaktan doğan beceriksizlik ancak böylelikle giderilebilirdi. Oğlanın ikinci hareketi de tam bir gaftı. Bütün ikindiği berberde geçirdikten sonra saçlarının bozulmasına göz yumamazdı tabii. Ama Peter ona sarılmaya kalkarken dirseğiyle saçına değivermişti. Azıcık ama olsun. İkinci gaf da buydu. İki gaf yeterdi de artardı bile. Sonra fısıldamaya başlamıştı oğlan. Daha ilk fısıltılardan onun toy bir çocuk olduğunu anlamıştı. Edith 22 yaşındaydı. Üstelik savaştan beri verilen bu ilk balo gittikçe hızlanan çağrışımlarla başka bir şeyi hatırlatıyordu ona. Başka bir baloyu, başka bir erkeği. Sulu gözlülükten, ergenlik hıçkırıklarından ötede gerçek bir ilgi duyduğu erkeği. Edith Bradin, Gordon Street anısına aşık oluyordu yeni baştan. Delmonico'nun tuvaletinden çıktı. Bir süre eşikte durdu, önündeki siyah elbiselinin omuzları üstünden merdivenin başında ağır başlı, kara pervaneler gibi dönüp duran Yeylilere baktı. Odadan kokular sürünmüş genç ve güzel kadınların yürürken bıraktıkları parfüm sızıyordu. Değerli lavantalar, kokulu pudraların incecik anı yüklü tozları. Dışarı sızan bu koku holde sigara dumanına karışıyor, sonra merdivenlere iyiden iyiye yayılarak Gamma Pisi balosunun verildiği salona tutkuyla yerleşiyordu. Bu kokuyu iyi bilirdi. Coşkun, uyarıcı, tatlı ve kıpır kıpır, zengin balolara özgü bir koku.